bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Baldaki Tuz, Yaşar Kemal, Can Yayınları, 1996, Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilmiştir. Seslendiren Hülya Yardımcı. Deveye demişler ki, bir bozuk düzen içindeyiz, hepimiz yakınıyoruz. Hangi aklı azıcık bir şeye erenle konuşsan, bir dert kumkuması. Vah memleketin hali, ah memleketin hali. Bu gidiş ne olacak sorusunu birbirine sormayan yok. Ama hiçbir kimse, bu yakınanlar, ah vah edenlerden hiç kimse de durumumuzu düzeltmek için parmağını kımıldatmıyor. Lafın kolayındayız, uyuşmuşuz. Hiçbir iş karşısında sorum kabul etmiyoruz. Bin dereden su getirip herkes kendisini temize çıkarıyor. Hakları var, yok, o başka iş. Ama memlekette hangi dalı tutsan eline geliyor. Var olan bu. Herkes umudunu kesmiş gibi. Birbirine kimsenin güveni yok. Bütün umutsuzlukların, ah uh vahların üstüne gene de bir şeyler, bazı yönlerde bir şeyler yapmak zorundayız. Parmağımızı kımıldatmak zorundayız. Uyanmak, bazı meselelerimizin üstüne dostça eğilmek zorundayız. Öyle meselelerimiz var ki onları savsaklamak bize çoğa mal olacak. Bir ölüm dirim işi, var olmak ya da olmamak. Geçen günkü Cumhuriyet'te bir yazı çıktı. Yalnız bizim değil, bütün dünyanın üstünde duracağı, önemli benimseyeceği bir meseleyi gözümüzün önüne seriyor. Yazıyı Fransız Ziraat Enstitüsü'nden Profesör J. Kelling yazıyor. Yazının adı Göçebeler ve Köklüler. Yazı toprağa bağlı olanlarla toprağa bağlı olmayanların durumlarını inceliyor. Yalnız iki esas nokta var diyor. Göçebe muvakkaten üzerinde yaşadığı toprağı sömürür, o gittikten sonra varsın bu toprak çöl olsun aldırmaz. Köklüler için de başka bir sonuca varıyor. Köklü, üzerinde yaşadığı, tıpkı kendinden evvelki ceddi gibi, kendinden sonra da ahvadının üzerinde yaşayacağı toprağı besler diyor. Bunu yüzyıllar oranında söylüyor. Bu ayrımı göz önünde tutacak olursak, biz bu topraklarda hiçbir zaman yerli, yani köklü olmadık. Böyle söylemek belki de büyük bir iddiadır ama gerçekte budur. Biz topraklarımızı yok etmek için elden geleni ardımıza komamışız. Orta Anadolu biliyoruz ki böyle çöl değildi. Orman kalıntıları daha var Orta Anadolu'da. Bunu bilginler söylüyor. İnanmayan bizim ormancılık fakültesine soru versin. Doğu Anadolu'da böyle çöl değildi. İnanmayanlar Van Gölü yakınındaki, güneyindeki ormanları gitsin görsün. Ya da bilenden sorsun. Ben 1951 yılında bu ormanı gördüm. Aradan 8 yıl geçti. 8 yılda bu orman belki de bitmiştir. O zaman ben yalancı çıkarım. Göçebe olmayanlar kendilerinden sonra gelenlere bakılmış topraklar bırakırlar. Biz hiçbir zaman bakmamışız toprağa, bakmıyoruz da. Toprak yene yene, kemirile kemirile, akıp gide gide bitmiş. Yurdumuzun topraklarından 1/4'ü, 1/5'ten fazla vermiyor. Verimini artırmak için de bu toprağın hiçbir şey yapmıyoruz. Tam aksini yapıyoruz. Köylüsü aydını el ele vermişiz, kemiriyoruz, öldürüyoruz topraklarımızı. Bu gidişle elimizde 1/1, 1/2 verim veren topraktan başkası kalmayacak. 20. yüzyılda şu modern dünyanın başını alıp aya gittiği günlerdeyiz. Eller toprağına gözü gibi bakıyor. Toprağı nasıl toprak eder de verimini nasıl artırırız diye çaba içindeler. Toprak bilimi en ileri bilimlerden biri olmuş. Ziraat fakültesi kurmuşlar. Bilim adamları harıl harıl çalışıyorlar. Bizde de var bunlardan. Bizim ektiğimiz, biçtiğimiz toprağı hiç karıştırdığımız var mı? İyi yönden diyorum. Kötülüğüne gelince elimizden gelmeyenleri bile yapıyoruz. En ileri ziraatçiliğimizin olduğu bölgelerimizde toprak gübre yüzü, yağmurdan başka su yüzü görmüyor mu? Bilimin karıştığı var mı işimize? Ormansız toprak olmaz. Birkaç dikili ağacımız kalmış, onu da bitirmek, tüketmek için büyük çabamızı görmüyor musunuz? El ele verip milletçe birleştiğimiz tek şey ormanlarımızı bir an önce yok etme çabası değil mi? Köylü toprağından kopuyor, şiirleri gecekonduyla dolduruyor. İnsanlar böyledir. Bütün dünyada da böyle olmuştur diyebiliriz. İnsanlar daha iyi bir yaşayışa geçmek için yerlerini terk ederler. Bunun önüne geçilemez de diyebiliriz. Köylerden gelenler işçi olurlar, endüstriyi beslerler de diyebiliriz. Bizimkiler ölmüş, çoluklarını çocuklarını yaşatamaz topraktan kaçıyorlar. Arkanda toprak olmayınca ne kadar büyük endüstri kurarsan kur, onu sürdüremezsin. Biliyoruz ki bizde endüstri de yok. Bu gidişle, gidiş bunu apaçık gösteriyor, topraklarımızın üstünde aç, sefil, ekmeğe, bir dilim kuru ekmeğe muhtaç sürüneceğiz. Bu memleket halkını göçebe olmaktan kurtaralım. Daha o kadar elimizden çıkmış değil topraklarımız. Bizi besleyecek birkaç verimli yerimiz daha var. Bu söylediklerimi okuyup da yalan yanlış diyecek bir tek kişi var mı? Öyleyse ne duruyoruz? Gene birbirimizin gözünün içine bakarak sızlanacak mıyız? Ya, doğru ama. Efendim, çok doğru. Ama ne çare ki? Olmaz ki. Bunun önüne geçmek gerektir. Vatan toprakları. Vah, vah mı diyeceğiz? Vah, ormanlarımız, vah. Anka kuşu. Epeydir bir hürriyet savaşındayız. Ama bir türlü o efsunkar ahuya kavuşamadık. Bu gidişle kavuşacağı da benzemeyiz. Çünkü efendim, çalıyı başından sürüyoruz. Çalıyı baştan süremesek bile meseleye yandan yönden yanaşıyoruz. Tam özünden gitmek, dosdoğru gitmek işimize gelmiyor. 100 yıllık hürriyet savaşında canlarını verecek kadar hürriyet aşkı insanlar da çıktı tek tük. Ama bu güzel insanların da işin temeline gidemediklerinden emecikleri boşa gitti. Şu gerçek hepimizin kafasına dank desin ki, hürriyet bir anka kuşu değildir. Hürriyetler bir takım şartların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılır. Yoksa çocuklar gibi ortaya çıkararak ben hürriyet isterim, isterim de isterim diyerek hürriyetler elde edilemez. Her şeyi biliriz de işte bilmediğimiz tek şey budur. Hiçbir şeyden korkmayız da hürriyetleri doğuracak şartları bir araya getirmekten korkarız. Çünkü hürriyetleri besleyecek şartlar bir takım aydınların hürriyet savaşı yapmakta olan çok kişilerin zararınadır. Bizim 200 yıldır batılılaşma çabamız nasıl modada kalmışsa, hürriyet savaşımız da bu yüzden modada kalmıştır. Bakın batı ilerlemiş, nasıl ilerlemiş, hürriyetlerle, falanla filanla. Ha, bu falan filanı biz de memleketimize alalım. Bu almamız, batıdan kumaş almak çeşidinde olmuş. Seçim dedikoduları var, yakında diyorlar, seçime gidiliyor. Ortada bir iktidar partisi var. Bu parti en büyük hürriyet vaadiyle, vaatleriyle iktidara gelmiş bir partidir. Size hürriyeti getireceğiz, dediler. Halk da inandı. İnanmasa ne yapacaktı? Başka çaresi yoktu. Oyunu verdi. Ama bu partinin hürriyetleri gerçekleştirmek için hiçbir temel şartı yoktu. Anka kuşu gibi vaat ettiği hürriyet, iktidara gelince anka kuşu oldu. Koydun sabul. Şimdi muhalefetteki CHP istiyor hükümeti. Hem de bir hürriyet dövüşü yapıyor ki aman Allah. Avurundan zavurundan yanına yaklaşılmıyor. Gerçekten de milletten bu savaşında destek görüyor. Ama bunların da hürriyet istekleri bir temele dayanmıyor. O da anka kuşu. Bunlar da iktidarı aldıklarında demokratlar gibi hareket etmeyecekler mi? Sözden başka teminatları var mı? Yoksa biz demokratlardan yiğidiz, biz sözümüzde dururuz mu diyecekler. Ama halk bunlara da demokratlara inandığı gibi inanacak mı? Ha, onlara ben de şunu soruyorum. Kendileri böyle çırılçıplak bir hürriyetin geleceğine inanıyorlar mı? Havaya çivi çaktıklarının farkında değiller mi? Belki de farkındalar. Belki de seçime gitmeden birkaç ay önce hürriyet şartlarını sağlayacak programlarını millete ilan edecekler, diyecekler ki, sütten ağzı yanan yoğurdu üfler içer. Yapacaklarımızı bir plana bağlayıp millete ilan edelim ki bizimle iyice birlik olsun. Programlarında soyut hürriyet arzusundan başka, soyut hakim teminatından başka, üniversite muhtariyetinden başka, halka şunu şunu vereceğiz diyecekler. CHP'nin yaptığı toprak reformu kanununu daha da geliştirip tatbik edeceğiz. Bu kanunla Türk halkı ağaların, beylerin ellerinden kurtulup bağımsızlığına kavuşacaktır. Memleketi sanayileştireceğiz. Biz ziraat memleketiyiz ama kendi öz sanayi olmayan memleket, ziraat memleketi de olamaz. Sanayi ile ziraat etle tırnak gibi birbirine bağlıdır. Sanayi olmayan ziraat memleketleri ilkelliğin koynunda kahrolmaya mahkumdur. Onu hiçbir dışarı yardımı bu mahkumiyetten kurtaramaz. Ormansızlık yüzünden topraklarımız elden gidiyor. Onu kurtarmak için tek çare, içindeki köylüyü başka yerlere iskan etmektir. Yoksa Türkiye çöldür. Bütün bunlarla birlikte eğitim davası da ele alınacak. Çok geri kaldık. Bir eğitim seferberliğine girişilecek, köy enstitüleri yeniden açılacaktır. Halkın sağlığına hiç önem verilmemiş. O da bir programa bağlanacaktır. Anayasada değişiklik yapılacaktır. Çift meclis usulü gerçekleştirilecektir. Nispi seçim usulü konacaktır. Bu seçimdeki meclis eğer Halk Partisi kazanacak olursa 1957'de vaat edildiği gibi kurucu meclis olacak, 6 ay sonra yeni bir seçime gidilecektir. Liberalizm geri kalmış memleketlere göre değil, sömürgecilerin sistemidir. Biz ilkinkinden daha düzenli, daha ileri bir devletçiliğe gideceğiz. İç ve dış politikamızı sağlamca düzenleyeceğiz. Evet, seçimden önce CHP belki bunları programa olarak millete ilan edecektir. Biz de bütün bunlar yerine getirildikten sonra yurdumuza hürriyetin geleceğine inanacağız. Bu şartlar yerine getirilmedikten sonra hürriyet gökten zembille inmeyecek. Hürriyet anka kuşu olmakta devam edecektir. Sanatçının değeri. Bazı arkadaşlar yakınıyorlar. Diyorlar ki, bugünkü toplum bize önem vermiyor. Biz sanat yapıyoruz ya, anlayan dinleyen yok. Biz 40 kişi birbirimizle gelin güvey oluyoruz. Büyük kitlelere ulaşamıyoruz. Onların da bize baktığı, aldırdığı yok. Üstelik de toplumda hor görülür bir halimiz var. Bütün bunlar doğru. Şöyle bir dönüp de ardımıza, tarihe bakacak olursak, çoğunluk sanatçılar toplumdaki hakim zümrelerle yakından ilgililer. Onların yanındalar. Onlar da sanatçıya toplumdaki gereken değerlerini verirler. O günkü toplumlardaki hakim kişilere karşı koymuş, başka yönlere gitmiş sanatçılar yok mu? Elbette var. Sanatın namusu onların yüzü suyu hürmetine duruyor. Başlarına gelen belanın da hesabı yok. Bence güzel bir örnek var. Dadaloğlu örneği. Dadaloğlu güneyde bir aşirettendir. Bu aşiret padişaha isyan eder. Padişah Allah'ın gölgesi büyük güçtür. Aşiret isyan edince dili isyanın övücüsü Dadaloğlu olur. O kutsal padişaha ver yansın eder. Aşağıdan iskan evi geliyor, kötüler de koç yiğide gülüyor. Malım mülküm seyfi gözlüm kalıyor, kahpe Osmanlılar size aman mı? Der. Daha da hışımlanır. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Bütün bunları, bu hışımı Dadaloğlu'nun diliyle aşiret söyler. Sırtını içinde bulunduğu aşirete dayamış Dadaloğlu söyler. Pir Sultan da öyle. Öteki bütün karşı koymuş şairler de öyledir. Yoksa kendi başına, tek başına, içinden kopup gelen karşı koymayla Dadaloğlu padişaha karşı gelemez, yukarıdaki sözleri edemezdi. Dadaloğlu'nun aşirette yeri büyüktü. Kozanoğlu'ndan, öteki beylerden sonra Dadal'ın sözü edilirdi aşirette. Devrimize gelince, hele bizim toplumumuz gibi toplumlara gelince iş değişiyor. Bu toplumlar daha düzenini bulmuş toplumlar değillerdir. Hiçbir şey asıl değerini bulmuş değildir. Yani değerleri değişme halindedir. Bu toplumlar hiçbir şeye doğru dürüst değer vermediği gibi sanatçıya da asıl değerini verip yerine koyamaz. Bunu böylece bilmek, yerinmemek, kırılmamak gerek. Bizdeki aydınlar dediğimiz toplulukta değerler gelişip yerini bulamamışsa, sanatçı hor görülüyorsa, gereken saygıyı görmüyorsa ne yapmalı, oturup ağlamalı mı? Bir düşünce geliyor akla, halka yönelmeli diye. Halkın da çoğu bilmem ne kadar yüzdesi okur yazar değil. Bir sanat eğitimi yok. Büyük değişmeler yüzünden o halk ki yüzyıllardan beri getirdiği sanat geleneğini bile yitirmiştir. Sana mı bakacak? Kaldık mı ortada dımdızlak sipsivri? Kendi kendimize 40 kişimizle bir arada kaldık mı? Durulmuş toplumlarda bile sanatçı artık yerini bulmuş, ne yapacağını, nasıl karşı koyacağını öğrenmiş kişidir. Müstakil bir kişiliktedir. Söyleyeceği sözü toplumun kötülüklerine karşı koyma gücü vardır. Yani çok namuslu bir kişidir. Devrimizin sanatçılarını bundan önceki sanat geleneğinden ayırt etmemiz gerekir. O namuslu sanatçıdan, küçülmeyenlerden söz ediyorum. Doğrunun, güzelin, iyinin yanındadır. Yalnız kalsa da, yukarıdaki sözlerime aykırı gibi gözükse de değildir. Sanatçı en geri toplumda bile yalnız kalmaz. Kendisini destekleyecek düşünce arkadaşları bulur. hak bildiği yolda gider. Bugün sanatçının penceresi yalnız kendi sokağına açılmıyor, bir dünya düşüncesinde. Şimdi sırtını dayadığı yer de burası. Kendi toplumunda hor görülse bile sanatın hor görülmediğini biliyor, değerini yerine koyuyor. Denebilir ki hiçbir yerden ilgi görmeyen sanatçı işini görebilir mi? Toplum ne kadar bozulmuş olursa olsun, kendisini besleyecek kadar da olmasa sanatçı azıcık ilgi görür. Ya da gördüğünü sanır. Ama çoklarınca da hor görülür, saygı görmez. Kendisine yaranmayan sanatçıyı hor görmek de bir kısımlarının ödevi. Öyleyse sanatçı, bütün bunları bilerek, sanatının büyük ateşinde, dünyanın yanı başında, öteki arkadaşlarıyla birlikte, hak bildiği yolda. Türküler. İsa'dan çok önce yaşamış Anadolu'lu bir Yunan filozofunun güzel bir sözü vardır. Diyor ki, bir milletin türkülerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür. Türküler yalnız ve yalnız onlara şiddetle vuran, alt üst eden olaylar üstüne çıkarılır. Bir harp olur, seferberlik gibi, yani Birinci Dünya Savaşı gibi. Binlerce genç Sarıkamış'ın karnında donar kalır. Bir evden Sarıkamış'a 5 kardeş gider, 5'i de gelmez. Seferberlikte asker kırılır, kırılır, artık çocukları, 16 doğumluları almaya başlarlar. Bunlar küçücük çocuklar, asker olacak çağda değiller. Bu çocuk kurasına halk, vay anam kurası der. Ve en belalı, ağlatıcı türküsünü de onlar üstüne çıkarır. Harbi Sarıkamış'ı yerin dibine batırır, çıkarır. Sarıkamış altın bulak, soğanlıyı biz ne bilek, bizim uşak böyle gezer, ağlı zıbın kara yelek. Battın afşar kazaları, ibrişimin kozaları, Sarıkamış'ta kırıldı gonca gülün tazeleri. Yüzbaşılar yüzbaşılar, tabur taburu karşılar, yağmur yağıp gün deyince yatan şehitler ışılar. Yunanlı hemşerimizin ne kadar haklı. Her şey biter, eskir, kanunlar iptal edilir. Çok şey unutulur, tarih bile unutur ama türküler unutulmaz. Yukarıdaki ağıdı ben Osmaniye'nin Hemite köyünde 10 yaşında saçı 40 örgülü bir Türkmen kızından almıştım. Vay anam kurasının macerası onu yüreğinden vurmuş, yıllar sonra bile ağlıyordu. Eğer bir insan, eğer bir çağ, eğer bir olay seviliyorsa, sevilmişse sevdası türkülerdedir. Atatürk öldüğü zaman onun üstüne Anadolu kadınları tarafından hesapsız ağıtlar yakıldı. Atatürk'ün sağlığında onun üstüne çıkan türkünün de hesabı yoktu. Hele Kurtuluş Savaşımız üstüne. Dövüşen Antep yiğitleri savaşa şöyle gidiyordu. Türkülerin yalımında gidiyorlardı. Sürerim sürerim gitmez gadana, gavurun kurşunu geçmez adama. Benden selam söyle garip anama, oğlum gelir diye yola bakmasın. Dövüşü kutsaldı ve bu türkü can kadar yücedir. Bir Alman şairi diyor ki, en güzel şiir olaylardan çıkan, olayların yarattığı şiirdir. Olayların gücünü yukarıya aldığım parçalarda görüyorsunuz. Ben bu türkü çıkaranları gördüm. Oğulları, kızları gitmiş analardı. Kocalarından ayrılmış kadınlardı. Olayın tüm acısını, ağısını yüreklerinde duymuşlardı. Atatürk üstüne, Kurtuluş Savaşı üstüne çıkan türküler de çoğu zaman çiğnenmiş yurt parçalarından çıkıyordu. Karalı yağlık karası, Adana Kozan arası, ben öpmeye kıyamazdım, ak göğsü süngü yarası. Bu türküler olmasa Kozanoğlu'nu kim bilirdi? Türküler olmasa Pir Sultan olayını kim duyardı? Atatürk'ün büyüklüğü kuşaklar boyunca yaptıkları kadar da belki onlardan daha çok da onun üstüne çıkmış türkülerde yaşayacaktır. Kanunları seçkin kafalar, gelenekler, görenekler yapar. Ama türküleri, halkın hepsi hep birden yapar. Tutulmayan türkü, tasvip edilmeyen türkü bir gün iki gün ortalıkta gezer. Sonra gümler gider. İşte efendim, o sebepten türküleri yapanlar, kanunları yapanlardan daha güçlüdür. Ana varza at oynağı, kana belenmiş gömleği, kıyman aşiretler kıyman, kör karının bir değneği. Kültür. Bizim aydın olarak suçumuz var, büyük suçumuz. Biz topal eşekliyiz. Çağımızın içinde değil, çağımızın çok ardından, çok gerilerden gitmişiz, gidiyoruz. Aklımızı başımıza toplayıp da çağın ileriliğine adım uyduramamışız, uyduramıyoruz. Biliyorum, çağa uymak da gökten inmez. Ben ileri olacağım demekle ileri olunmaz. Onun da koşulları var. O da bir düzey ister. Ama göz göre göre de ileriye gitmek, geri ilkelere sarılmak. Neden? Bu da üstümüze sorumluluk almadığımızdan, kolayımıza, faydamıza gidene sarılmamamızdandır. Son zamanlarda bir çeşit milliyetçilik sözü gene sık sık edilir oldu. Önüne gelen milliyetçi kesilmeye başladı. Bazıların gene avurundan zavurundan yanından geçilmiyor. Küçük dağları yaratanlar aldı yürüdü. Cakalarından yanlarına varılmaz oldu. Milliyetçiliği tekellerine alanlar çok. Ama milliyetçilikleri ne, milliyet anlayışları ne? Bunun üstünde önemli durmak gerek. Bir insan milliyetçiyim demekle milliyetçi olmaz. İşin içinde milliyet sözünün sömürülmesi var. Bizde de bazı milliyetçiler böyle olmuşlardır. Gerçek milliyetçilerimiz yok mu bununla birlikte? Var, şüphe yok ki var. Tarihte türlü türlü milliyetçilik anlamı olmuştur. Örneğin bir zamanlar milliyetçilik, milletin bir zümreye kul olmasını sağlamış. Çağımız için bu geride kalmış bir anlamdır. Hiç kimse bugün milliyetçiliği böyle anlamaz. Milletin çoğunluğunu hiç kimse bir zümreye kul etmek istemez. Ya da bunun adına artık milliyetçilik demezler. Çağımızın milliyetçiliği ve bizim milliyetçiliğimiz, gerçek milliyetçilik, millet çoğunluğunun bir azınlık tarafından sömürülmemesidir. Millet çoğunluğunun hiçbir şekilde, hiçbir şey için başka milletler tarafından sömürülmemesidir. Bir de milletleri millet eden başka bir şey var, kültürleri. İşte bunun üstünde de önemli duracaksın. Ama çok çok önemli duracaksın. Milletler kültürleri kadar millettir. Kültürlerinin kökü kadar millettir. Milletler gider de kültürleri kalır. Tarihten, coğrafyadan adları silinir de kültürleri kalırsa o milletler ölmüş değillerdir. Onları öldürmeye de kimseciklerin güçleri yetmez. Sen kültürünü sevmez, kültürüne önem vermezsen, istediğin kadar bangır bangır ben milliyetçiyim diye göklere çık. İstediğin kadar vatan millet sözü et, milliyetçi değilsin, olamazsın. Tutumun gerçek milliyetçiliğin aksinedir. Türlü ekonomik, sosyal sebeplerden, milliyetçilik anlayışının sakatlığından, senin kültürün, senin milletin içinde bile ikinci dereceye insin. Cılız bir ağaç gibi esen yellerin önünde eğilsin. Sen de milliyetçiyim diye bağır, bağırabildiğin kadar. Sen kültürünü küçük gör, başkaları da küçük görsünler, önem vermesinler. Sen kültürüne güvenme, inanma, sevme. Başkalarına da sevdirmeye çalışma, uğraşma. Sonra milliyetçiyim diye ortaya çık. Olur mu?